Ayrım 17.
Sayfa 159. Bir akrabası oluyor. Suyunun suyu bir akraba. Babasının Manisa milletvekili olduğunu biliyor muydun? Vay canına diye bağırdı Muhittin. Bizim Rastinyak hedefi 12'den vurdu. Bilmiyordum bunu ben. Sen de az değilsindir ha. Ama nedir ki bir milletvekili? Zafer veya hiç. Bugünlerde eniştesiyle teyzesi Ankara'ya gidecekler. Gençler evlenmeye karar vermiş ama tabii işin bir de resmi yanı var. Söz kesecekler. Yahu peki bu sana gülünç gelmiyor mu? Niye? Bizimkiler de Perihan'ı istemeye gitmişlerdi. Bak sonu ne güzel oldu. Perihan'a dönüp gülümsedi. Hem böyle bir şey niye gülünç olsun? Anneler babalar birbirini tanımak ister. Görüşünce eğlenirler. Yok yok, ona artık bunu anlatamam diye düşündü Muhittin. Yazık ama dostluklar da ölüyor. Ömer'i de düşündü. Onun o alaycı halinden hoşlanırdım ama biliyorum o da başka türlü olacak. Yakışıklı, zengin bir mühendis rolüne girdi bile. Çok sevilen, gösterişli insanlardan hoşlanmıyorum. Kenarda köşede kalmış olanları, nefret edenleri seviyorum. Şu bizim iki askeri örneğin. Arada bir Yıldız'daki okullarına dönmeden önce Beşiktaş çarşısında içki içen iki askeri okul öğrencisi vardı. Edebiyata meraklıydılar. Muhittin onları biraz etkilediğini düşünürdü. Ne diye hala burada oturuyorum? Kalkıp gideyim. Hiç olmazsa o askerlerle gevezelik ederiz. Ortak yanlarımız var onlarla. Nefretimizi bileriz. Karaköy tarafından bir vapur gelmiş, iskeleye yanaşıyordu. Herkes ileri geri hareket eden vapura, denize bakıyordu. Muhittin ilk bakışta adını ve numarasını almıştı. 47 Halas. Annen nasıl yahu? Sen hiç söz etmezsin ondan dedi Refik. İyi işte evde oturuyor, misafirliğe gidiyor, misafirleri geliyor, yemek yiyor, gülüyor, uyuyor, nefes alıyor. Saksılarda çiçek yetiştiriyor. Sağlığı iyi mi? İyi. Bir zamanlar böbreklerinden şikayeti vardı galiba. Sen de neler hatırlarsın? Babam kötü de benim dedi Refik. Düşünceli, hüzünlü bir surat takınıp sustu. Nesi var? Biliyorsun bir kalp krizi geçirdiydi. Ciğerleri de pek sağlam değil galiba. Kötü kötü öksürüyor. Sonra kulakları gittikçe daha az işitiyor. Yazıhanede bir şey yapamaz oldu. Bugünlerde daha da kötü oldu. Öfkeleniyor, kalbine sinirleniyor derken ciğerler başlıyor. Gövdesi kadar kafası da kötü. Belleğinde boşluklar belirdi, unutuyor. Unuttuğu için sinirleniyor. İşleri artık yönetemez oldu. Osman da mecbur kaldı, onun karar hakkını kısıtladı. En kötüsü kişisel masraflarını da Osman denetlemeye başladı. Sana bunları anlatıyorum çünkü çok üzülüyorum. Sen de annene dikkat et. Yaşlılık işte dedi Perihan. Muhittin, çok kötü, çok kötü diye mırıldandı. Sonra ben de sonunda böyle olacağım diye düşündü. Babama da böyle olmuştu sonra tak gidiverdi. Hepimiz öleceğiz. Ben iyi bir şair olamazsam kendimi 30'unda öldüreceğim. İyi bir karar bu. Ölüm korkusuyla çırpınarak takma dişlerim ağzımdan düşmesin diye kıvranarak yaşayacağıma ölüme ben kafa tutarım. Coştum, şiir vakti geldi ama ben hala burada oturuyorum. Aa çocuğa bakın dedi Perihan. Dönüp baktılar. 12. Amca ve asker yeğen. Oğlum hiç anlamıyorum seni dedi Cevdet Bey. Durup dururken hem de en parlak yerlere gelmek üzereyken askerlikten ayrılınır mı? Ordudan başka yerde ne yapacaksın? Ticaret. Ticaret diyorum ya amcacım dedi Ziya. 2 saattir de aynı şeyi söylüyordu. Ama ticaret için deney gerek. Sonra biliyorsun piyasa durgunluktan yeni kurtuldu. Üstelik savaş geliyor. Cevdet Bey de 2 saattir aynı şeyleri söylüyordu. Geçen Kurban Bayramı'nda attığı bir kartla kendini hatırlatan yeğen Ziya, 2 saat önce birdenbire Sirkeci'deki yazıhaneye gelmiş, askerliği bırakacağını, ticarete atılacağını söylemiş, Cevdet Bey'den para istemişti. Yıllardır yüzünü görmediği yeğeninin bu beklenmedik hareketini Cevdet Bey anlamaya çalışıyordu. Ama niye bu yaştan sonra? Ben kendimi daha genç görüyorum amcacığım. Genç bir hali de yoktu oysa, olsa olsa üstünde çocukluk vardı. Ta 32 yıl önce babası öldüğü günlerde yüzünde görülen çocuksu ürkeklik hala görülüyordu. Üstelik buna bir de Cevdet Bey'in anlayamadığı gurur ve patavatsızlık eklenmişti. Ama piyasada da durgunluk var. Sen daha iyi bilirsin, belki savaş çıkacak değil mi? Bir asker için bu kendini göstermenin tam sırasıdır. Savaş yılları askerlerin yıllarıdır. Ya tüccarların? O zaman bize bir şey düşmez. Bizim kadınlar ve çocuklarla birlikte elimiz kolumuz bağlanır bekleriz. Ama siz son savaşta beklememiştiniz. Şeker getirmişsiniz galiba. Saygısızlık ediyorsun. Saygısızlık etmene izin veremem. Kim söyledi sana bu dedikoduları? Dedikodu değil ki, herkes biliyor. Rica ederim açık konuş. Herkes neyi biliyor? Şeker ticareti yaptığımı ve bunun savaş yıllarına rastlamasını mı biliyor herkes? Bunu kimseden saklamıyorum ki. Herkes şekeri çok yüksek fiyatla sattığınızı biliyor, dedi Ziya. Bir el hareketi yaptı. Neyse, bu beni ilgilendirmez. Dur bakalım, dur bakalım, dedi Cevdet Bey. Yeğenim olarak düşmanlarımın aleyhimde yaptığı dedikoduya kapılmana üzüldüm. Bu dedikoduyu vagon ticareti yapanların çıkardığını bilmiyorsun tabii. Ama dur da gerçeği öğren. Ben yüksek fiyatla hiçbir şey satmadım satamam da. Ben malımı piyasadaki fiyatla elden çıkardım. Bir tüccar başka ne yapabilir? Ama senin aklın böyle şeylere ermez. Sen yalnız saygısızlık etmeyi biliyorsun. Ziya cevap vermedi. Alçak damların üstünden görünen Galata Köprüsü'nü, köprüye yanaşan bir gemiyi seyrediyordu. Cevdet Bey öğle sigarasını içmesine rağmen pakete bir daha uzandı. Birden Ziya döndü. İçmeyin artık amcacığım. Osman söyledi, iyi gelmediğini siz de biliyorsunuz. Cevdet Bey kendini suçlu hissederek elini paketten çekti. Peki ne tüccarlığı yapmak istiyorsun bakayım sen? Onu daha düşünmedim. Para olduktan sonra alınıp satacak şey her zaman bulunur. Demek tüccarlık hakkındaki düşüncem bu. Tabii. Almanya'dan demir getiririm, olmazsa bir yerden şeker getiririm. Gülüyordu. Sevimsiz ve küstahtı. Amcasından yardım bekleyen bir yeğen gibi değildi. Şeker olmazsa kumaş, olmazsa araba. Türkiye'de nasıl olsa her zaman bir şeyin sıkıntısı var, merak etmeyin siz. Cevdet Bey sert sert, merak etmek benim hakkım dedi. Ziya gülerek, aa sahi unutmuştum bunu dedi. Nasıl unutursun? Baban seni bana emanet etmişti. Cevdet Bey birden yanlış bir şey söylediğini, yeğeninin de kendisiyle alay ettiğini anladı. İşim bitmiş benim diye düşündü. Burada karşımda en bayağı küstahlığı yapıyor, en bayağı dedikoduları sıralıyor, bense ona laf yetiştirmeye çalışıyorum. Yüreğinin atışlarını dinleyerek ne yapayım, ne yapayım diye mırıldandı. Evet, babam beni size bırakmıştı. O korkulu günleri beni arabayla Zeynep Hanım'dan alıp pansiyona götürdüğünüz günü hatırlıyorum. Zaten babamın vasiyetine ve sizin iyi niyetinize güvenerek buraya geldim. Ya gördün mü? Benden başka bir desteğin oldu mu hayatta? Biraz öfkelenmiş, biraz da duygulanmıştı Cevdet Bey. Hiç kimsem olmadı benim. O zaman amcanın kıymetini bil. Bak amcan ne halde. Elini yüreğinin üstüne bastırdı. Burası nasıl ağrıyor bir bilsen. Amcana saygısızlık etmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Evet, bunu düşünmemiştim. Neyse, ben de sizin gibi düşünüyorum. Benim tek desteğim olduğunuzu biliyorum ve bundan cesaret alarak para istiyorum sizden. Yani borç demek istiyorum. Kazandıktan sonra geri verilmek üzere borç. Cevdet Bey aklına yeni gelen bir düşünceyle heyecanlandı. Niye emekliliğini beklemiyorsun? Bu üniformayı taşımaktan bıktım. Aa, ne biçim söz o? Üstelik madalyan var senin. O üniformanın hakkını vermek için yıllarca dövüştün. Sonra şeyde, neredeydi? Sakarya'da da yaralandın ya, bir gazisin de. Demin ettiğin sözler bir gaziye yakışır mı? Emekliliğini bekle. Ziya umutsuz bir tavırla, o kadar bekleyemem dedi. Bana para lazım. Oğlum ne kadar kolay söylüyorsun bunu. Para kolay mı kazanılıyor sanıyorsun? Birden Ziya ayağa kalktı. Bilmiyorum ben para nasıl kazanılır, nereden bileyim? Askerlikten başka bir şey yapamadım ki, diye bağırdı. Ama hakkımı istiyorum. Hakkımı almasını bilirim. Ne hakkı? Neyin hakkıymış bu? Neyin hakkı olduğunu da bilmiyorum. Hayır, biliyorum. Rahmetli babamın ölümü yüzünden sizin kazandığınız şeyin. Rahmetli baban senin bu küstahlıkları yaptığını görseydi çok üzülürdü. Oğlu böyle mi olacaktı? O bir idealistti, parayı düşünmezdi. Yazık yazık, kemikleri sızlıyordur. İşte ben de onun bu hakkını almaya geldim. Niye? Bütün bunlar niye? Niye şimdi? Şimdi. Şimdi çünkü çok düşündüm. 42 yaşındayım. 12 yıl sonra emekli olacağım. Sonra emekli maaşımla bir kira evinin balkonlarında çiçek yetiştireceğim. Yaşamak istediğimi anladım. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Ama şeyin, karının Ankara'daki evinde oturuyordun. Cevdet Bey isimleri, kelimeleri unutuyorum diye düşündü. Ondan da ayrılacağım dedi Ziya ve yeniden koltuğa oturdu. Niye? Niye oğlum? Üstelik o kadın da hastaydı galiba. Hasta. Hasta karını bırakıyor musun dedi Cevdet Bey. Gene yanlış bir şey söylediğini düşündü. Artık zekasına eskisi gibi güvenemiyordu. Ailemle, karımla ilgilendiğinizi hiç sanmıyorum dedi Ziya. İlgilenseydiniz ben cephedeyken ona biraz yardım ederdiniz. Etmedim mi? Allah var, etmedim mi? Etmediniz. Başınızdan savmak için verdiğiniz 3-5 kuruş hariç tabii. Cevdet Bey o 3-5 kuruşun hesabını yapacaktı, utandı, gücü yetmedi. Yazık, yazık diye mırıldandı. Sonra öksürmeye başladı. Bir yandan öksürüyor, bir yandan ne hakkı, nereden çıkarıyor bunları diye düşünüyordu. Çocukluğunda ona ben baktım. Askeri okuldayken parasını verdim. Tatillerde arada bir gelir yanımızda kalırdı. Çok fena öksürüyorum. Öksürüğünü bastırmaya çalışıyor, yeğeninin mahsustan öksürdüğünü sanacağını düşünerek utanıyordu. Bir süre kıvrandıktan sonra bu küçük öksürük buhranından kurtuldu ama yüzünün de kıpkırmızı olduğunu anladı. Hem bitkin hem de suçlu hissediyordu kendini. Pek bir şey düşünecek durumda değildi. Bu işin nereye varacağını merak ediyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Cevdet Bey söze başlamaktan çekiniyor, yeğeninin de aynı duyguya kapılmış olduğunu düşünüyordu. Bir süre sonra Ziya ayağa kalktı. Cevdet Bey'in oturduğu büyük yazı masasının kenarına ellerini dayayarak başını ileri doğru uzattı. Cevdet Bey endişelendi. Şimdi söyleyin amca, bana para verecek misiniz yoksa oyalayacak mısınız? Çocukluğumda yeteri kadar yardım etmediniz bana, şimdi borçlusunuz. Cevdet Bey kelimeleri heceleyerek yavaşça söyledi. Ben sana karşı her zaman görevimi yaptığımı düşünmüşümdür. Hiçbir borç hissetmiyorum. Kendime düşeni fazlasıyla yaptım. Yaptınız öyle mi? Babam olmasaydı şu işi nasıl kurardınız merak ediyorum doğrusu. Babanın ne gibi katkısı olabilir ki? Babam ve babam gibiler olmasaydı ne meşrutiyet olurdu ne cumhuriyet. Neler diyorsun sen? Bu saçmalıkları kim soktu aklına? Yoksa babanın meşrutiyetten 3 yıl önce öldüğünü unuttun mu? Aklını başına topla. Sonra çok rica ediyorum eski şeyleri de karıştırma. Ben babana hep yardım ettim. Şunu da unutma ki rahmetli baban eğlenceye biraz fazla düşkündü. Erken ölümüne de içki sebep olmuştur. Sonra kereste dükkanından buraya gelinceye kadar ben neler yaptım biliyor musun? Susuyorsun değil mi? Çünkü aklına bir şey koymuşsun ve bunun için her türlü saygısızlığı yapmaya hazırsın. Hızlı konuşmak yorucuydu. Cevdet Bey nefes nefese birden soru verdi. Bütün bunlar neden? Başka bir kadına mı tutuldun? Ziya şaşkın bir tavırla evet dedi. Utanmıştı galiba. Beklenmedik bir şeydi bu. Ziya oturdu. Bir durgunluk oldu. Cevdet Bey de şaşkınlaştı. Sonunda ona istediği parayı versinler diyeceğim galiba diye düşündü. Karısından, askerlikten, yaşadığı hayattan bıkıp amcasından para sızdırmaya kalkan şu gence bakıyor, ahlak kurallarına, eski alışkanlıklara artık pek kulak asılmadığını düşünüyordu. Ama yaşlılara özgü bir hüzün ve kinle düşündüğünü de açık seçik görüyordu. Ziya, şimdi bana para verecek misiniz diye sordu. Deminki suçlu hali kalmamıştı. Cevdet Bey gene rahatsız oldu. Ne kadar istediğini bilmiyorum. Hem sonra ben de bir şey verecek durumda değilim artık. Ziya ayağa kalkarak, gene oyalamayın beni. Başınızdan kolay atacağınızı sanmayın diye bağırdı. Cevdet Bey, bağırma, bağırma rica ederim dedi. Hep benden kurtulmanın yollarını aradınız. Askeri okula da zaten onun için yolladınız. Asker olmayı ama sen istiyordun. Bu da işinize geldi tabii. Benden kurtulmak istiyordunuz. Bulduğunuz o paşa kızının yanında ben pek uygunsuz kalıyordum değil mi? Askeri okula sepetliği verdiniz beni. Durun, durun da bir kerecik olsun sözümü bitireyim. Ayda bir Kuleli'den Nişantaş'a geleceğim tutsa yüzünüzü buruşturarak cebime 3-5 kuruş koyardınız. Sofranın bir ucuna konan tabağa bir yanaşma gibi iliştiğimi düşünürdüm. Sonra yemin ettim de adımımı atmadım. Cevdet Bey ölü gibi mırıldandı. Seni hiçbir zaman evlatlarımdan ayrı düşünmedim. Yalan. Beni niye onlar gibi Galatasaray'a yollamadınız peki o zaman? Ben de pekala o kibar beyzadelerin okuluna gidebilirdim. Askeri okula sepetlediniz beni. Askerlik hakkında böyle düşündüğünü bilmiyordum dedi Cevdet Bey. Nasıl düşüneyim peki? Ayak parmaklarım Sarıkamış'ta donarken siz burada şeker ticareti yapıyordunuz. Ben Sakarya'da az daha ölüyordum. Siz şirketinizi büyütüyordunuz. Ağlamaklı suratını Cevdet Bey'e yaklaştırdı. Şimdi karşıma şu kadın çıktı. Bu benim son kısmetim amca, anlıyor musunuz? Bir daha da gelmez başıma böyle şey. Cevdet Bey telaşlandığını fark etti. Yeğeninin ağzı içki kokuyordu. Cesaretlenmek için içki içmiş diye düşündü. Demek her şey bir kadına para yedirmek için, beni gözüne kestirmiş. Ona acıması gerektiğini düşünüyor ama bunu yapamıyor, hatta belli belirsiz bir tiksinti duyuyordu. Ailesini, çocuğunu yüzüstü bırakacağını hiç utanmadan söyleyen birisi vardı karşısında. Rahmetli babam olsa Allah'ına dua et derdi diye mırıldandı. Ama ben ona bir şey söyleyecek durumda da değilim. Ziya gene bağırdı. Bana bir şey vermezseniz sizin peşinizi bırakmam. Evladım otur yerine, otur yerine dedi Cevdet Bey. Ziya'nın allak bullak olmuş bir suratla hala karşısında sallanıp durduğunu görünce istediğini vereceğim diyiverdi. Ama sen de kendine gel biraz. Bunca yıl sonra amcan hakkında düşündüğün bu mu? Ziya da şaşırmış gibiydi. Bir sigara yakmama izin verir misiniz dedi. Amcasının cevabını beklemeden masanın üzerindeki paketi aldı. Elleri titriyordu. Perişan bir hali vardı. Cevdet Bey de bitkin buluyordu kendini. Sigara içen yeğenini seyrederken ne bir şey düşünebilecek ne de söyleyebilecek gücü kendinde buluyordu. Canı geniş ve derin bir uykuyu çekiyordu. Az sonra sordu. Ne kadar istiyorsun? Çok istemiyorum. Ama Karaköy'de bir dükkan açıp iş yapacak kadar bir şey. Ya da Taksim'de bir apartman dairesi alacak kadar. Kararlı görünmeye çalışıyor, sigarasını sinirli hareketlerle tüttürüyordu. Cevdet Bey birden, ''Oo, o kadarını nasıl bulurum?'' dedi. ''Ben de sanıyordum ki.'' Ziya öfkeyle bir şeyler söylemeye başladı. Ama Cevdet Bey işitmediğini göstermek için elini kulağına götürdü. Peşinizi bırakmam, hayalet gibi arkanızdan gelirim. Ziya gene ayağa kalkmış, hiç de güzel olmayan yüzünü, içki kokan ağzını Cevdet Bey'e yaklaştırmıştı. Cevdet Bey yeniden bir öksürük buhranına yakalandı. Gövdesini öne doğru büküp sallanarak birkaç dakika şiddetle öksürdü. Sonra birkaç saniye sessiz durdu. Arkasından yeniden şiddetle öksürmeye başladı. Öksürürken çenesi masaya vuracakmış gibi yaklaşıyor, yüzüne kan hücum ediyor, gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi ağrıyordu. Bir ara yüreğini dinleyerek öleceğim galiba diye düşündü. Sonra başına bir şey gelmeyeceğini anladı ama kendisinden para sızdırmaya çalışan yeğeninin karşısında böyle kıvranarak ölmek düşüncesi öyle ağır geldi ki kendine hakim olamadı. Korkuyla bakan Ziya'ya kapıyı gösterdi. İki öksürük arasında "Çık dışarı, çık dışarı!" diye inledi. Gözünün ucuyla ona baktı. "Başka zaman konuşuruz." Yeğeni masanın kenarında titreyerek ayakta duruyordu. Galiba bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama Cevdet Bey onun dudaklarının kıpırtısından başka bir şey fark edemiyordu. Ziya amcasına yaptığı saygısızlıklardan değil de sanki karşısında tütün içmeye cesaret edebildiği için azarlanıyormuş gibi elindeki sigarayı saklamaya çalıştı. Cevdet Bey bu sefer daha sert bir sesle "Hadi çık dışarı diyorum saygısız seni!" diye inledi. Sonra öksürüğüne boş yere hakim olmaya çalıştığını anlayarak kendini bıraktı. Ziya'nın odadan çıktığını gördü. İçinden ona bir şeyler söylemek geçti ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. Sanki ciğerlerinde nefes borusunda ateşler yanıyor, inleyip öksürerek alevleri püskürtmesi gerekiyordu. Biraz kendine gelir gibi olunca mendilini çıkarıp alnındaki ter damlacıklarını sildi. Odada yalnızdı. Kendini yaşlı ve güçsüz buluyordu, nefes nefeseydi. "Hayalet," diye mırıldandı. "Çok da iyi biliyor ne olduğunu. Hayalet." Sonra kendini toparladı. Hayaletmiş. Aklı her şeyi yeniden düzenlemeye, şu yarım saat içinde tepe taklak olup yıkılanı yeniden kurmaya girişti. 13. Söz kesme. Eniştenin Pipo, teyzenin de parfüm kokusuyla dolan taksi, Yenişehir'in bir ara sokağına saptı, bir örnek evlerin arasından ilerleyip Ömer'in işaret ettiği birinin önünde durdu. Ömer ağaçların arasından oturma odasında yanan lambayı görünce heyecanlandı. Dün de buraya gelmiş Nazlı'yı görmüştü. Bugün önceden kararlaştırıldığı gibi şu söz kesme denen şey yapılacaktı. Kapı çalınır çalınmaz açıldı. Enişte, "Ben Cüneyt, karım Macide," diyerek bir hamle yaptı. Ama kapıyı açan Muhtar Bey değil, ince uzun bir adamdı. "Ben Refet Bey efendim. Evet, sizin geleceğinizi biliyorlar, yukarıdalar. Bir rastlantı oldu, ben aşağı inmiştim. Siz de Ömer Bey'siniz galiba, memnun oldum. Ben Nazlı'nın amcası sayılırım, buyurun, buyurun." Teyze münasebetsiz ve geveze biri diye düşünüyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Merdivenlere doğru yürüyorlardı. Birden Muhtar Bey merdivenlerin ucunda gözüktü. Birkaç basamak aşağı indi. Sonra yolu kapayacağını düşünmüş olacak ki geri geri yukarı çıktı. Aranarak kendi çevresinde bir döndü. Nazlı'yı görünce rahatladı. Bunları yaparken "Buyurun, buyurun, rica ederim," diyordu. Ömer, "Enişte, işte Nazlı bu," dedi.